İş ve Yaşam serisine hoş geldiniz. Bu seri yayınlanmış yazılarımın sesli hallerinden oluşuyor. Benim ismim Ece Ağabeyoğlu, örgütsel psikoloji uzmanı ve kariyer koçuyum. Makalelerimi kendiyolun.com internet sitemde bulabilirsiniz. Burada ise okumaktansa dinlemeyi tercih edenler için sesli hallerini yayınlamaya devam ediyorum. Umarım beğenerek dinlersiniz. Herkese merhaba. Bu bölümde konumuz rekabetçi tutum ve bununla ne yapabileceğimiz. 2019 yapımı bir film var. Belki aranızda izleyenler vardır. Ford vs. Ferrari orijinal ismi. Türkçedeki ismi Asfaltın Kralları olarak geçiyor. Ben bunu birkaç ay önce izledim. Ve filmin en düşündürücü bulduğum sahnelerinden biri şuydu. Kendimizi yerine koyduğumuz ana kahramanın bağlı olduğu şirketin amacı ile kendi bireysel amacı arasında kaldığı bir durum vardı. Ve filmi izlerken biz seyircileri biraz hüsrana uğratan bir karar anı izledik. İzlememiş olanlar vardır, o yüzden burada detaya girmiyorum. Ancak bu karar anında en işbirlikçi ve esnek olanımızda bile o anda bir hayal kırıklığı yarattığını tahmin ediyorum. Ana kahraman bizi üzmek pahasına olgun bir karar veriyor. Ve bence şapka çıkarılacak bir karar veriyor aslında. Yine de bireysel amacından yani kendi kişisel ödülünden vazgeçmek, olayların en sıcak olduğu anda durup aklı selim ile davranmaya çalışmak herkes için her zaman kolay olmasa gerek. Rekabetçilik ve işbirlikçilik bir eksenin iki ayrı ucu gibi duruyor. Bir kişilik özelliği de denebilir ya da kimilerimiz için durumsal olarak ortaya çıkan bir davranış. Eğer böyle bir eksen varsa ben genellikle hayatımın çoğunu işbirlikçi tarafta geçiriyorum. O uca biraz daha yakınım. Enerjimi ve motivasyonumu buradan alıyorum. Ve değerlerimden birisi işbirliği aslında. Bunun sebebi de bu. Tam da bu yüzden uzun zamandır diğer ucun nasıl bir şey olduğunu ve neye benzediğini, hangi durumda nasıl bir işlevi olduğunu daha çok merak ediyorum. Çünkü öyle ya, bir davranışı sürdüren kişi ondan mutlaka bir fayda elde ediyordur ki bir ihtiyacını gideriyordur ki bu tutumu devam ettirsin. Ben de bu konuyu önce bir podcast yayınında meslektaşlarımla ele aldım. Gözde Berber ile yaptığımız Bilsen İyi Olur podcast'te Ali Gülüm'ü konuk olarak ağırladığımız bölüm, gidip oradan dinleyebilirsiniz rekabet konusunu. Orada değinmeye fırsatı olmayan bazı kısımlar oldu süre sebebiyle. Kafamda konu dönüp durmaya devam etti. O yüzden bunun üstüne hem bir podcast yayını daha hem de bir makale daha yazmaya karar verdim. Rekabetçi olmak ile genelde kastettiğimiz bir tarafın diğer taraf ya da taraflar karşısında daha iyi sonuç almak istemesi ve bu amaca yönelik bir tutum içinde olması. Yarışmak dediğimiz şey bu bir bakıma. Ve amacı yarışmak olan alanlarda, örneğin sporda ya da oyunlarda sakıncası olmayan, pek çok faydayı, ilerleme ve öğrenmeyi de içeren bir olgu. Ancak hepimiz biliriz ki ortada düzenlenmiş bir yarış olmadığı hallerde bile bu şekilde hisseden ve davrananlarımız var. Bu şekliyle ise rekabet, referans noktasını kişinin kendisi dışından aldığı için pek olumlu bir işleve sahip değil gibi görünüyor. Kişinin kendi performansı için sürekli başka rakiplere ihtiyaç duyması, bunu bulamadığında demotive olmasını getirebiliyor. Ayrıca kendi benliğini ve değerini başkalarıyla kıyas yaparak tanımlıyorsa er ya da geç başka ciddi sorunlar doğacaktır. Üstüne üstlük eğer kazanmaya çok odaklıysa diğerlerine karşı doğal üstünlüğünün bulunduğu durumlarda gelişme ve ilerleme isteği duymama ve böylece kimi alanlarda belki de yerinde sayma anlamına gelecek. Hatta yeni ve fırsatlar içeren kimi ortamlardan kaçınmaya kadar gidebilecektir. Bu kaybetmekten hoşlanmama özelliği ise baskın olduğunda pek çok sağlık sorununa yol açıyor. Bunu kanıtlayan çok çeşitli araştırmalar literatürde var. Ancak rekabet içinde yaşanan kayıplar olumsuz duygusal anlamlar verilmeden süreç iyileştirmede kullanılırsa, yani hepsine birer öğrenme fırsatı olarak bakılırsa, strese ve sorunlara yol açmaması mümkün. Hatta kaybetmenin kazanmak kadar doğal ve sıradan bir durum olduğunu, bu kadar kaçınılası bir şey olmadığını, değerimizi azaltmadığını içselleştirebilmek gerçek bir büyüme adımı olabilir. Bu bakış açısına alışkın değilsek, rekabette kaybettiğimiz anlarda hangi duygu durumunda olduğumuzu fark edip adını koymaya başlamak iyi bir egzersiz olabilir. Bu Buraya kadar bahsettiğim şekilde olan, yani taraflar arasında yaşanan rekabetin olumlu bir şey olarak anıldığı tek bağlam ekonomi. Mesela rakip firmaların rekabetinin tüketiciye fayda sağlaması ya da daha iyisini yapmak için yarışan insanların inovasyonu tetiklemesi, buluşların ve faydalı çıktıların oluşması gibi. Ancak söz gelimi, bir iş yerinde yükselmek için yaşanan rekabetin o iş yerine her zaman fayda getirdiğini söylemek neredeyse imkansız. Çünkü bu amaçla yarışan insanlar doğal olarak kendilerini hedef pozisyona getirecek her faktörü kullanma eğiliminde oluyorlar. Ve bu faktörler nadiren kurumun ve diğer insanların esenliği ile ilgili oluyor. Rekabetçilik, kişinin kendi içinde olduğunda ise daha olumlu değerlendirmek mümkün. Başkalarıyla rekabete daha yatkın olan ve bundan beslenen kişilikler için bu versiyona adapte olmak çok iyi bir fikir olacaktır. Bu şekliyle çevreye zarar vermeyen, ilerlemeye izin veren, öğrenme ve gelişmeyi kapsayan bir şekle kavuşuyor. Kendimize hedefler koymak, yapamadıklarımızı inceleyip yeni keşiflerde bulunmak, hedefe giden yollarda neleri değiştirmenin iyi olacağını düşünüp bulmak gibi bir tutumdan bahsediyorum. Burada ise şuna dikkat etmekte fayda var. Kendiyle rekabeti yıkıcı bir şekilde yaşamak, yani kendine koyduğu hedeflerde başarısızlık yaşayınca demotive olmak ya da kendini acımasızca eleştirmek de yine konuyu sürdürülebilir ve faydalı olmaktan uzaklaştıracaktır. Bu tarz yaklaşıma alışkın olmayanlar için de öz şefkat konusuna eğilmek ve pratikler yapmak yeni açılımlar getirecektir. Rekabet, biyolojide organizmaların gelişmek, beslenmek ve üremek gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken kaynakların kıt ya da bunlara erişimin eşit olmamasından ortaya çıkan yıkıcı durum olarak tanımlanıyor. Bunu kendi hayatlarımıza yansıtırsak rekabet etmeye ne kadar zorunlu olduğumuz, amaca giden yolda neleri mübah saydığımız, tutumumuzun kendimize ve çevreye etkileri üzerinde durup biraz düşünmek için iyi konular olabilir. İlerleme ve gelişme isteğimizin kökeninde yeni keşifler merakının mı yoksa eksiklik hissinin mi bulunduğu da çok önemli bir husus. Çünkü eksiği tamamlama zorunluluğu kaynaklı davranışın tadı ve kokusu istek ve meraktan olan davranışınkinden farklı olacaktır. Tat ile kastettiğim rekabetçi davranışın kişinin kendisine hissettirdiği. Koku ise rekabetçi kişinin bulunduğu ortama yaydığı, diğerlerince algılanan etki. Böylece rekabetin etiğine de biraz girmiş oluyoruz. Ana hedefin gelişmek olduğu durumlarda rekabet gelişim için sadece bir araç haline geliyor. Bu şekilde kazanmayanı da olumlu sonuçlar getiriyor. Örneğin mesleki anlamda ulaşmak istediğiniz yer için ister kendi önceden yaptıklarınızın ötesine geçmeyi, isterse başarılı olan başka birinin yaptıklarının daha iyisini yapmayı hedefliyor olun. Eninde sonunda mutlaka yeni şeyler üretmiş, öğrenmiş, yani gelişmiş olursunuz. Ancak ana hedef gelişim değil de kazanan olmak olduğunda işler değişiyor. Bu durumda ister istemez ne pahasına olursa olsun o pozisyona ulaşmak gelişimin önüne geçecektir. Örneğin yapmadığınız işleri yapmış gibi gösterirken, başkalarının fikir ve bilgilerini kendinize mal ederken ya da rakip gördüğünüz kişi hakkında dedikodu ve asılsız iddialarda bulunurken bulabilirsiniz kendinizi. Etik önemlidir çünkü amaca ulaşmak için bencilleşen insanın hem başkalarına hem de mesleğine ve işine zarar vermesi ihtimali vardır. Bu nedenle ancak etik değerler varlığındaki rekabet olumlu bir kavram olabilir. Ne pahasına olursa olsun kazanmak güdüsünü etik rekabetten ayırmak bu nedenle önemlidir. Bu güdünün sahiplerine başarı getirdiği görülmüş olmakla beraber pozisyonlarını kaybetmeleri de hep aynı güdünün etkisiyle olmakta. Yöneticilikten sporculuğa kadar çok çeşitli örnekleri ve hatta ünlü isimleri Carol Dweck'in The Mindset, aklını en doğru şekilde kullan kitabında bulabilirsiniz. Farklı profillerin birbiriyle sorunsuz idare edebilmesi gereklilik olarak karşımıza çıkıyor sıklıkla. Hele ki iş ortamında ve ekip halinde çalışılan durumlarda. Rekabetçilik, işbirlikçilik ekseninin farklı taraflarında yer alanlar için biraz sonra sayacağım öneriler işe yarayabilir. Bu arada burada bahsettiğim rekabetçi profil, etik değerler çerçevesindeki rekabetçi profil. Örneğin rekabetçi bir kişiyle çalışmakta olan İşbirlikçi kişiler için. Empati kaslarınızı çalıştırmakla başlayın derim. Çünkü bu zaten sizde olan bir yetenek büyük ihtimalle. Karşınızdaki kişinin rekabet ile yakıtını bulduğunu anlayın. İhtiyacının kendisiyle ilgili olduğunu ve ana odağının siz olmadığınızı fark etmek, gerilim hissetmenizi engelleyecek, iletişimde yanlış yorumlamaları da azaltacaktır. Öte yandan, gelişmek istediğiniz alanlar için bu kişinin iyi yaptığını düşündüğünüz şeyleri gözlemlemeniz ve uygun bulduklarınızı denemeniz, hatta daha iyisini yapmaya bakmanız, ikinizin de faydasına olan olumlu bir ilişkiye fırsat verebilir. İşbirlikçi bir kişiyle çalışmakta olan rekabetçi kişiler için. Kendi performansınızı dış referanslarla değerlendirmekte olup olmadığınıza dikkatle bakın. Eğer bugüne kadarki stiliniz bu şekilde ise şunu fark etmek işinize yarayabilir. Karşılaştırmalar aslında anlamsızdır. Çünkü insanlar asla tamamen aynı koşullarda olamaz. Benzerliklere bakıp yanılmaktansa gerçekte elma ile armutu kıyaslamakta olduğunuzu bir fark edin. Bunun yerine daha anlamlı olanı seçin. Kendinizi ve aslında daha önceki halinizi rakip gibi ele almaya başlayın. Her seferinde bir öncekinden daha iyi ne olabileceğinize, nerelerde onu geçebileceğinize odaklanın. Önünüzde çok daha çeşitli ve yeni fırsatların açılacağını görebilirsiniz. Eğer ekip arkadaşınız ile yine de tatlı bir rekabete giresiniz geliyorsa, işbirlikçi öneri ve aksiyonlar konusunda onunla yarışmayı deneyebilirsiniz. Örneğin yardım etmek, yardım istemek, bilmediğiniz şeyleri söylemek ve size bir şey öğretmesini istemek gibi. Görüldüğü gibi her iki profil içinde gerekli olan başlangıç noktası tarafsız ve merak eden bir gözle karşı tarafı incelemek ve filtresiz olarak algılayabilmek. Bunu yapmaya ne kadar yaklaşırsak o kadar yeni farkındalık elde ediliyor ve farklı adımları atmak mümkün oluyor. Bunun için de kendi bakış açımızı, varsayımlarımızı ve olmazsa olmazlarımızı biraz esnetmeye ya da bir süre için kenara bırakmaya istek gerekiyor. Karşımızdaki kişinin etik değerlere dikkat ettiğini, bel altı vurmaya meraklı olmadığını görüyorsak bir fırsat var demektir. Böyle kişiler yaptıklarınız veya söylediklerinizi size karşı koz olarak zaten kullanmaz ve her zamankinden farklı atacağınız adımlar aranızda güven ortamı oluşturur. Güven ortamının bereketli zemini ise her zaman ve her yerde çok meyveler verir. Dinlediğiniz için teşekkürler. İş ve Yaşam serisinden Rekabetçi Tutum ve Biz adlı bölümü dinlediniz. Benim adım Ece Ağabeyoğlu. Örgütsel psikoloji uzmanı ve kariyer koçuyum. Bu podcast yayınlarımı beğeniyorsanız ve çevrenizde faydalanabilecekler varsa paylaşmayı ve takibe almayı lütfen unutmayın. Bana ulaşmak için Instagram ve LinkedIn'de Ece Ağabeyoğlu hesabıma doğrudan mesaj atabilir, ece@kendiyolun.com adresine mail gönderebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.